Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bir Aziz Nesin hikayesi gibi konuştuk. Cuma günü bıraktığımız yerden büyük ustayı anarak. Türkiye'de Afyonkarahisar'ın bir beldesinde bir seçim yapıldı ve iktidar büyük bir şakşakçılıkla, bütün yardakçılarıyla, göstereceğim şimdi size, Sabah gazetesinde birinci sayfa haberi olmuş mesela. Oradan bir seçim başarısı çıkartıyor ama bizim hafta sonu yaşadığımız büyük soytarılığa, büyük utanca çare mi bu? Değil elbette. Sadece şunu anlatmaya çalıştım. Ya gücü bu kadar kalmış bir iktidardan bu kadar korkmaya gerek var mı? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaştıktan sonra siz buradan, Periskop üzerinden hala izleyenler oradan yapacaklar paylaşımı. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ve diyeceğim ki herkese gelin hadi konuşmaya başlayalım. Şimdi gazetelerde ne var? Güney başarısı var. Allah'ın emri, yani güney düşerse bütün İslam coğrafyası düşer çünkü. Orada %63.4'lük bir oy oranıyla, büyük bir başarıyla kazandı Adalet ve Kalkınma Partisi. Gerçi insanların gözden kaçırdığı bir şeyi hatırlattım size. Bugün o seçimin kazanıldığı yeri köy statüsüne döndüren de AKP'ydi. Hatta köy statüsüne döndüğü sırada, beldeyken döndüğü sırada son belediye başkanı da bugün seçimi kazanan kişiydi ve o zaman MHP'liydi. İktidara acayip ağır sözlerle hakaret ederek konuşuyordu falan filan. Neyse, bunların hepsini geçelim. Gazete Gazetelerde bu var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu'nun yazısı var. Çok önemli çünkü hafta sonu Sedat Peker'in, ben en son izlediğimde pazar videosu 9 milyondaydı. Cumartesi günü araya aperatif atacağım. Erdoğan'ın yeğeninin eşiyle yaptığı telefon görüşmesini koyacağım diyerek koyduğu videoda 6 milyondaydı. Toplam 15 milyonluk bir izlenme oranına yükselmiş durumda. Biz de seviniyoruz Aziz Nesin yayınını 200 bin kişi izledi diye. Ya bizimki çapsızlık. Bugün biraz bunu da konuşacağız, biliyor musunuz, bu yayında? Çünkü gazeteler bölümü bu anlamıyla da önemli. Neden? Şu Sezgin Baran Korkmaz diye bir iş adamından bahsediliyor. Barış Terkoğlu'nun yazısından da okuyacağım size. Sedat Peker pazar günkü videosunda diyor ki 45 milyon dolarlık bir alacağı vardı bu iş adamının. Başka bir iş adamından. O iş adamıyla ilgili de işte kimler olduğunu, Ahmet Çik onun İnan Kıraç olduğunu yazdı falan filan. İçişleri Bakanı'nın makamında üstelik araması devam ederken kabul edildi. Orada görüşüldü. Önce denildi ki, Barış Terkoğlu yazısında öyle diyor. Önce denildi ki bunu icraya koyma, bu senedi. 45 milyon dolarlık bir senet. Allah düşün yani, nasıl bir şey. İkinci sefer oradan çıktı. Tamam dedi. Kabul etti ve çıktı. Sonra tekrar telefon edildi. Çağrıldı. Çok yukarıdan birileriyle görüşüldü ve denildi ki sen bu alacaktan vazgeç. 45 milyon dolar ya, vazgeç dedi alacak. Hani ya 500 lira bunun sana borcu var. Tamam ulan unut falan. Öyle diyor. 45 milyon dolar yeşil canlı. 45 milyon dolar vazgeç. Vazgeçtim diyor da. Fakat diyor ki hem Sedat Peker bunu söylemişti ama Barış Terkoğlu bunun belgesinde uçuş kayıtlarından da bahsederek söylüyor. Diyor ki aynı gün deparladı. Bir anda ortalıkta hiçbir şey yokken yurt dışına çıkmaya karar verdi. Çünkü diyor İçişleri Bakanlığı'ndan kendisine denildi ki sana operasyon başlıyor, deparla. Hatta operasyonun bağlantıları işte o gün o işleri yapan kendisinin arama kararını değil hakkında başka iş adamlarıyla birlikte yürütülen soruşturmada tek başına onu dışına çıkartan kişinin Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunu çok fazla iddia ile birlikte dillendiriyor. Bugünün önemli gündem maddesi olmalı. Normal bir ülkede İçişleri Bakanı'nın istifasıyla sonuçlanacak bir gündem maddesi ama bizde olmayacak. Çünkü Sedat Peker'in iddiaları içinde başka bir şey vardı. Deniliyordu ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çıktığı Habertürk yayınında efsane bir soruyla kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Yani elinizde sihirli bir değnek olsa, ki güzellik yarışmasında sorulur. Sorduğu kişi de güzel bir kişi ayrıca. Elinizde bir sihirli değnek olsa dünyada ilk hangi sorunu düzeltirdiniz? Yunuslar çok yalnız. Bunun gibi sorular soran insanın, Veys Ateş'in, Habertürk'ün enkırmeninin Sedat Peker tarafından dile getirilen iddiada Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde, ki otel öyle böyle bir otel değil. Hani demin konuştuğumuz hikaye, 45 milyon dolardan vazgeç diyor ya. Otelde gel iki gece kal dese, bak evi barkı ipotekleriz sen ben. Ciddi söylüyorum. Biz ancak öyle. O da ikinci gün açık büfe kahvaltıdan sandviç yapıp cebine koyarsın, o kadar. Yani çıktıktan sonra bir müddet bir şey yiyemeyeceksin çünkü. Böyle burada gittiği, tatil yaptığı falan. Bir de bunlar o kadar çapsız ki. Bak bunu bilinçli söylüyorum. Bunlar o kadar çapsız herifler ki, kadınlar ki, erkekler ki, o kadar çapsızlar ki. Oradan görgüsüz oldukları için Kendisi Instagram hesabından, Twitter hesabından falan fotoğraf paylaşıyor. Geldik ya, kalıyoruz işte. Ya babam, ya bu hayatı yaşıyoruz işte biz de, ne yaparım falan diye. Sonra fotoğraf silmeye başlıyor. Küt küt küt küt küt, sil sil sil onları. Ulan hangi birini sileceksin? Hangi birini sileceksin? Allah'ın fesli delisinin yanındaki fotoğrafını mı? Maklube kaşık sallarken fotoğraf. Neyi sileceksin yani? Hangi birini yapacaksın ki? Mümkün değil. Ama size sadece şunu söylüyorum. Bakın, bu öyle bir zehirlenme ki, bir gün bunu ayrıca konuşuruz. Hatta bunu çok böyle yakından şahitlik yapan arkadaşlarım var benim. Benimle birlikte. Anlattım ya size, ben 2009-2011 yılları arasındaki tam 2010 referandumunu, hani bunların artık böyle en dip dibe kıç kıça gezdikleri 2010 referandumunu yaşadım ve ardından zaten istifa ettim. Habertürk'te temsilcilik görevinden. O dönemde Ankara'da çok yaygın olan bir gelenek vardı. Şu anda devam ediyor mu bilmiyorum. Ben görmüyorum çünkü kimseyi. Hani şurada şu kadarcık yerin içinde yaşıyoruz sonuçta. Şöyle bir gelenek vardı. Özellikle bu çapsızların, hani iktidar tarafından paraşütle indirilmiş bir takım adamların öğle yemekleri olurdu. Öğle yemeği tam da bu çapsızlara göre ama. Hani ne biliyorsa, ne kadar biliyorsa toplanılır, orada hep beraber yemek yenilir. O yemeklere katılan tiplerin birçoğu aslında burada hani bir şekilde paraşütle indirilen insanların güçlerinden istifade etmeye çalışan tiplerdi. Ve onlar sizin televizyon ekranında gördüğünüzde alkışladığınız, gazetede köşe yazılarını ayakta alkışladığınız tipler falan. Ben iddiayla söylüyorum ki bu güç kirlenmesinden, bu zehirlenmeden etkilenen insanlar sadece iktidarın paraşütle getirdiği insanlar değil. Bakın çok daha ağır tipler, çok şaşıracağınız tipler çıkacak ortaya. Bunu kalıbımı basarak söylüyorum size. Sezgin Baran Korkmaz denen heriften, yani bu kadar temiz bir adamsa bir mafya lideriyle ne işi var? Bugün mesela Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili öyle bir detay yazmış ki Barış Terkoğlu. Diyor ki bu herife Alaaddin Çakıcı çökecekti. Artık Türkiye bu hale gelmiş. Rezaletin dibini yaşıyoruz biz. Alaaddin Çakıcı çökecekti bu herife diyor. İçişleri Bakanlığı arkasında durdu, operasyon yaptı ve bunun sayesinde Alaaddin Çakıcı'ya eyvallah demedi. Buradan ne anlıyoruz? O çökmesine izin vermemesi için başka birine yanlamış. O yüzden o kadar net biliyor Sedat Peker durumu. Yani çatır çatır anlatıyor ne nerede yapılmış, kimler gelmiş, kimler gitmiş, bölge idare mahkemesinin başkanı nasıl kalmış. Ya en çakma o da 500 euro gecelik ya. Ya beynin bulandı değil mi? Beynin bulandı. Çok normal. Çok normal kardeşim. 500 euro. Ya yapma, tamam bir hafta biliyorum. Kafanda klasik, hepimiz aynı şeyi hesaplıyoruz. Bir hafta kalsak. Evet. Bir hafta kaldığında 3500 euro yapıyor. Doğru. Ama işte onu Osmanlı'ya vurduğun zaman çok sıkıntılı. Ciddi söylüyorum. Tek kişi yani 40 bin liraya yakın para tutuyor acı. Bir kişi ya. Diyorum ya sana. Sen ben kalsak evi, arabayı ipotekleriz. Ama bu arkadaşlar dağlardan serin. Kimler kaldı o otelde? Kimler bu herifle ilgili yazılar yazdı, övgü dolu yazılar yazdı? Kimler bu herifleri sırtlarında taşıdı? Kimler bu herifleri çok böyle saygıdeğer iş adamı olarak ortaya çıkarttı? Yani sadece Veys Ateş'e kapaklamayın bu işi. Yanılırsınız, çok basite indirgemiş olursunuz. Ciddi söylüyorum, yapmayın, öyle düşünmeyin. Bu öyle bir şey olamaz, o kadar basit olamaz. Çünkü o güçten yararlanmaya çalışan CNN'cisi, NTV'cisi, başka gazetelerde çalışanı, yani sözcüsünden gideni, belki Cumhuriyet'ten gideni, ya bu insanlara yanlayan çok tip vardır ya. Çünkü burada kaynaklı, burada asıl bizi düşündürmesi gereken hikaye şu. Sezgin Baran Korkmaz denilen adam ve benzerleri, kafası bu tarz çalışan insanlar, bütün yumurtaları aynı sepete koymazlar. Gerçekten farklı yerlerden farklı ilişkiler kurarlar. Hemşerilik ilişkisi kurar mesela. Ne bileyim işte okuldaşlık ilişkisi kurar. Bir şey yapar. Buralardan insanlar çıkar. Ama medyadan bunlara, bu güce yanlayanlar kimler? Göreceksiniz bak. Ben size daha önce söylemiştim ya, hani bir kadın bağlantısı çıkacak artık. Çünkü 7. videoda mı? 8. videoda mı? Yani artık bir kadın bağlantısı çıkması gerekiyor diye. Hatırlıyor musunuz? Bana pek çok izleyici şöyle yazdı. Kardeşim sen müneccim misin? Değilim. Ya bu daha önce yaşandı. Ben sadece gerizekalı değilim. Bunu gördüm ben daha önce. Bu bağlantılar hep böyle dökülür. 2001 krizinde, anayasa fırlatmayla başlayan krizde, Türkiye'de 17 bankanın gümbür dediği o krizde de böyle videolar çıktı. Çünkü birbirlerini ancak buralardan vurabilir bu dalaksızlar. Herkes birbirini biliyor. Ama beni asıl ilgilendiren şu. Biliyor, işine yaradığı sürece ses çıkartmıyor. Sedat Peker'in videolarında, bak Sedat Peker'in videolarında ısrarla söylediği bir şey var. Hatta 9. videoda da söylüyor. Diyor ki, bana diyorlar ki kardeşim niye o zaman söyledin? Ben gerizekalı mıyım? Ben gerizekalı mıyım? Kendimi garanti... Bak ama sen gerizekalı değilsin de sen ülkenin göz göre göre boka saplanmasına razısın. Hani milliyetçiydin sen? Hani bu ülkeyi herkesten çok seviyordun? Serden geçtileri delileriyiz biz bu ülkenin falan. Nerede? Ya böyle bir şeyde sesini çıkartmayan deli olur mu? Böyle serden geçtilik olur mu ya? Nasıl yapacağım bunu? Madem seviyorsun bu ülkeyi, o zaman gördüğün anda itiraz etmen lazımdı. Neden Ahmet Şık dokunan yanar dediği günden beri bas bas bağırıyor? 2009'dan beri niye bağırıyor bu adam? Ahmet Şık bilmez miydi mesela o gün? Ya da ben bilmez miydim? O gün bir yerinden yanlayıp bu güce, yani başka bir makam mevki elde edecek şekilde, Allah yazdıysa bozsun böyle bir şeyi de, hani şu bunlara sorsan hepsi haram kursaktan geçmez asla. Haram kursaktan geçme, üstünde oturuyorsun zaten. Bilmiyor muydu o? Niye Ahmet Şık sokaklarda bas bas tek başına deli gibi bağırıyor? Niye ben 6 yıldır burada manyak gibi aynı şeyi anlatıyorum? Kardeşim bu insanların vatan sevgisi falan yok. Yalan bu. O çıkar sevgisi. Kendi rahat yaşıyor, çok para kazanıyor. Üstelik kazandığı para öyle böyle bir para değil. Bak diyor ki mesela Metin Külünk'e ben diyor 10 bin dolar aylık maaş vermedim. Şimdi burada bu işe çift taraflı bakacağız. Yani çok büyük analizler yapılmıştır eminim. Ben hafta sonları mümkün olduğunca biliyorsunuz uzak duruyorum sosyal medyadan. Yani bir şey yazmıyorum, bir şey söylemiyorum. Çünkü kafa soğumuyor başka türlü. Yoksa yani dert çile gayle bitmez kardeşim, bitmiyor. Orada iki ayrı uç bırakıyor insanların eline. Bir, diyor ki Süleyman Soylu yalan söylüyor diyor. Hani o televizyon programında bak o günden bugüne ya sen iktidarın temsilcisisin kardeşim. Sen Türkiye'yi tek başına yöneten insan değil misin Recep Tayyip Erdoğan? Sorsana bu adama. Televizyon programında dedin ki 10 bin dolar maaş alan adam var. Üstelik benim partimde. Ulan ben kurdum bu partiyi. Kimdir o adam sorsana. Biriniz sordunuz mu? Orada bir onu açığa düşürüyor. İki Metin Külünk'e diyor ki ben ona 10 bin dolar maaş vermedim. Ama diyor çok daha fazlasını verdim seçim dönemlerinde. Ulan diyor seçim dönemlerinde kafanıza atılan kahve vardı ya diyor. Kahve attılar beyninize diyor. Kahve salladılar. Onu bile ben verdim. Parayı da ödemediler üstelik diyor. E normal abi, pataranın kumunu çalan adam sana niye kahvenin parasını ödesin? Pataradan kum çalıyor ya. Ya bir insan ne kadar düşebilir daha ya? Bir dünya cennetinin kumunu çalıyorsun. Ama bak bu adamlar dünyanın en pespaye, en aşağılık, en ucuz tipleri, kendi vasat düzenlerine sadece bu güçten yararlanmayı isteyen, aslında normalde böyle de yaşamayan insanları çektiler. CNN Türk'ün içinden. Böyle hayatları yok bu insanların. Biliyorum, sokakta onlarla muhabirlik yaptım ben. Bu mahallenin insanları değil onlar. Ama göz göre göre geldiler. Hepsi göz göre göre geldiler o güçten yararlanmak için. Ve şimdi... Buna tam Türkçedeki karşılığı bıldırki hurmalar deniliyor işte. Şimdi tırmalamaya başladı. Siz sanıyor musunuz? Orada mesela Veys Ateş çıktığı zaman ben otelde kaldığımı kabul ettiği gün benimle birlikte şunlar da kaldı demeyeceğini. Ben adım kadar eminim. O da başkasını üfleyecek. Diyecek ki sizin çok ayakta alkışladığınız adam var ya, o da benimle birlikte geldi. O da işte karısıyla manitacılık çıkacak. Karısıyla sevgilisiyle o da orada tatil yaptı denilecek. Ya bunu herkes birbirine o boka çekecek. Mecbur. Çünkü bu işin yırtılmasının bir tane gerekçesi var. Bu pisliğin içindeki insan. Şimdi gazete pencereden göstereceğim size. Birinci sayfada yazmış. Bana en tuhaf gelen, hakikaten kahkahalarla güldüm. Hani biliyorsunuz bu işe nasıl başlamış Sedat Peker, ne diyordu? Lan benim kızımı üzdünüz siz kardeşim. Pisliğin kızı demeyecekler mi bu kız okula gittiği zaman? Kız çocuğu için ben dünyayı yakarım. Oğlana çatalı fırlatırım, o başka. Ama kız çocuk için dünyayı yakarım. Şimdi diyor ki pislik varsa en az pis olanı benim diyor. Bu ne demek? Daha pisler var. E şimdi buradan aradan bir tane tuğla çektiğiniz anda. Hani vardı ya Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın söylediği. Bir tuğlayı çekersem duvar çöker. Biz de demiştik ki burada çek çek ya, çöksün o duvar. Allah belasını versin o duvarı örenlerin. Hepsi altında kalsın. Şimdi onu çektiğin anda... Pisliğe bulaşmış herkes bir diğerini çıkartacak orada. Çekecek. Diyecek ki ben yalnız değilim ki, o da var. O diyecek ki yani olabilir ama o da var. Herkes birbirini çıkartacak şu anda pisliğin içinden. Tek başına yanan. Sedat Peker niye yapıyor bu videoları? Çünkü artık gidecek yer kalmadı. Yok kardeşim, gidebileceği bir yer yok. Bitti. Ne diyor? Palas Pandras. Bir şey çıkıyor diyor. Bir ihbar çıkıyor diyor. Anında topukluyoruz, başka yere geçiyoruz diyor. Sıkıştı. O da farkında. Ama şunu unutmayın ki bu iddialarla iktidar da sıkıştı. Erdoğan'ın da artık anlatacak bir hikayesi yok. Yok. Yani ortada kalan bu işte. En fazla kazanacağın seçimde Afyon Karahisar'ın Sinan Paşa ilçesine bağlı Güney Beldesi. Bu. Dahası yok. Sen şimdi diyorsun ya, şimdi yayın arasında yazdıktan sonra pek çok insan aynı şeyden bahsetmiş. Diyor ki ulan diyor, bu insanlar bunları anlatıyorlar ama diyor inan gidip ona oy verecekler. Bak kardeşim, bu umutsuzluğa hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aynı umutsuzluğu 31 Mart seçimlerinde de körüklemeye çalıştılar. Ne oldu? Soruyorum sana, ne oldu? Aynı şey olacak. Demokrasi böyle bir şey. İktidarlar gelir, iktidarlar gider. Partiler gelir, partiler gider. Genel başkanları gelir, genel başkanları gider. Hiçbirinin bir diğerinden farkı falan yoktur. Hikayedir onunla. Çok büyük başarı, kutsal insan. Yok ulan öyle bir şey. Ne demek kutsal insan? Yok öyle bir şey. Yani senin benim gibi çişi geldiğinde tuvalete giren bir insan nasıl kutsal olur? Yapamazsın, o insan. İnsan, hepsi insan. Onun için böyle bir düzeni benimsiyorsan, demokrasiden bahsediyorsan, insanlar gelir ve gider kardeşim. Bu kadar. Şimdi Erdoğan'ın iktidarında gidebileceği bir yer kalmadı. Sıkıştı, anlatacak bir hikaye yok. Süleyman Soylu Temmuz sonunda diyor. Uçacağız, Temmuz ayında uçacağız diyor. Bunu nerede söylüyor? Güney Beldesi'nde. 1830 kişinin girdiği bir seçimi etkileyebilmek için söylüyor bunu. O zaman tırsacak bir şey yok. Herkes gücünün farkında olacak. Ahmet Şık bunun için bağırıyor. Ben 6 yıldır bunun için bağırıyorum burada. Hepimiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunun için bağırıyoruz, bunun için yırtınıyoruz zaten. Demokrasi böyle bir şey kardeşim, korkma. Gazete Pencere'nin birinci sayfasında pislik varsa ben onun en azıyım manşetini görüyoruz. Peker'den 7 yeni iddia. 1. Sezgin Baran Korkmaz'a kaç diyen Süleyman Soylu. 2. Soylu Sezgin Baran Korkmaz'dan bir şirketin 45 milyon dolar alacağını silmesini istedi. 45 milyon dolar ya. Sil onu ya. Bakkal defterinden veresiye sildiriyor sanki ya. 45 milyon dolar. 3. Yüksek yargı ve emniyet mensuplarıyla gazeteciler Korkmaz'ın otelinde ağırlandı. Kimler onlar kardeşim? Açıklansın. Kimler onlar? Biz de bilelim. Ve herkes maaşını koysun ortaya. Desin ki evet birader ben ayırdım. Bak ben bunu hiç ayıplamam biliyorsun. Daha önce de konuştuk burada. Bilmem kim işte şu kadarlık evde oturuyor. Maaşıyla açıklayabiliyorsa otursun. Daha iyisinde otursun hatta. Daha iyi olsun yaşam koşulları. Kime ne? Ama sen 500 euroluk, geceliği 500 euroluk otelde kaldıysan bir hafta, bir ay 3500 euroyu nasıl oraya tokaladığını açıklamak zorundasın kardeşim. Büyük demokrasi hikayeleri anlatmıyor musun o zaman? Bunu da anlatacaksın. 4. Metin Külünk'e maaş bağlamadım ama 10 bin dolardan çok fazlasını verdim. Çantalarla yolladım diyor ya. Çantalarla yolladım diyor. Benim kahvenin diyor parasını ödemediler diyor. Ona da çöktüler diyor. 5. Çok ağır iddia. Demirörenler diyor, Doğan grubunu satın alırken kullandıkları krediyi geri ödemedi. 750 milyon dolarcık elinin artığı. Ya 750 milyon dolar. Ya bugün hangimiz harcamıyoruz 750 milyon dolar aşk olsun? Hangimiz yani, bir markete giriyorsun çıkıyorsun 2 milyon dolar. Ya sadece aylık alışverişin kabaca 50-60 milyon dolar tutuyor haliyle. Diyor ki 750 milyon dolar aldı. Ve onu da ödemedi diyor. Çöktü diyor. Aydın Doğan diyor tabii tırstı haliyle diyor. Verdi diyor her şeyi. Hem de diyor çok ucuza verdi diyor. Sadece o şirketlerin tamamını tek şirket fiyatına verdi diyor. Açık açık söylüyor bunu. Ben aracı oldum, ben çöktüm diyor. 6. Demirörenlere ziraate borçlarını ödemesi için Kemerburgaz'da imar kıyağı yapıldı. Gördünüz mü bunu? İmar kıyağı yapılan arazi var ya. Herhalde bugün ona değer biçmek çok zordur ya. Ve adam ona da çökmüş. Borçları öde diye yapıyorlar. Onu da yutuyor. Öbürünü de ödemiyor. Ve diyor ki yedi AK Parti seçimde dağıttığı kahveyi benden aldı, para ödemedi. Ödemedi diyor. Ya sana niye ödesin kahvenin parasını? Pataradan kum çalıyor diyorum adam ya. Adam pataradan kum çalıyor. Da sana niye ödesin parayı? Sen misin hırsızlık için zabıt tutan? Bunu konuşuyorum işte, Patara'dan kum çalma hikayesi. Dikkat! Özel çevre koruma bölgesi olan Kaş'ın Patara sahilinden 2168 kamyon kum çalındı. Bölgede görevli bir muhafaza memuru olayı yargıya taşıyabilmek için zabıt tuttu. AK Parti Kaş ilçe yönetimi ve kaymakamlık tutulan zapta itiraz etti. İşini yaptığı için cezalandırılmak istenen memur, Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiasıyla görevinden alındı ancak sendikanın itirazıyla görevine dönebildi. Ne diyor çünkü? Karşıma diyor Cumhurbaşkanı da çıksa buna itiraz edeceğim. Bunun neresi hakaret ya? Bunun neresi hakaret kardeşim? Kim gelirse gelsin. Hatırlıyor musunuz? Her şeyin patladığı o, hani bizim Tosuncuğun, Tombalan milyarlarca doları akladığı, İran'ın altın parasını akladığı o operasyon sırasında direnen bir tane gümrük memuru vardı. Ve herif bakana şikayet ediyordu. Diyordu ki ben yıldım ulan bundan. Geçemiyorum abi ben bu adamı. Ben bu adamı geçemiyorum ya. Bir kişi, bir gümrük memuru, tek kişi. Ve Tombalak o kadar kudretli. Yani İstanbul'da yol açtırdığını söylüyordu mesela. Ben emniyet şeridini açtırıyorum. Bizim ne olacak lan diyor. Atıyordum parayı. Açıyorlardı diyor bana. Yol açıyorlardı. Ben emniyet şeridinden yürüyordum. Hatırlıyor musunuz? Sayma Hanım hatırlamış. Bak Teoman. Gümrük memuru Teoman. Ben geçemiyorum bu herifi diyordu. Abi, olmuyor abi. Adam çıktı karşıma duruyor. Bir kişi. Şimdi ben size soruyorum. Hangisi daha çok seviyor bu ülkeyi? Hangisi bu ülkenin delisi? Serden geçtisi kardeşim. Hangisi? Buradaki o muhafaza memuru mu, Sedat Peker mi? Ya bu soruyu Sedat Peker yanıtlasın kardeşim. Hangisi? Sen diyebiliyor musun çıkıp alnından öpüyorum o herifi, helal olsun bu ülkenin taşına, toprağına, kumuna sahip çıkıyor diye. Diyebiliyor musun? Diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü yalan olur. O herkesten çok seviyor. Herkesten çok seviyor. İtiraz ediyor ve diyorlar ki Cumhurbaşkanı'na hakaret. Lan böyle hakaret olur mu? Cumhurbaşkanı bile gelse ben bu işe direneceğim diyor. Bunun neresi hakaret? Böyle bir hakaret cümlesi duydunuz mu hayatınızda? Küfür yok, kafir yok, hiçbir şey yok. Çünkü ağır söz söylüyor. Çünkü karşısında, bak haberde de yer alıyor. Karşısında direnen Kaş İlçe Teşkilatı AKP'nin ve kaymakam. Onlara söylüyor. Kim, lan kimi getirirseniz getirin duracağım bunun karşısında diyor. 2168 kamyon kum. Patara'nın kumunu çalıyor herifler ya. Bunun vatan sevgisiyle ne alakası var? Hem göreceğiz hem soracağız kardeşim bu soruyu. Bu soruyu sormadan öyle olmuyor, olmuyor. Öyle basit değil o hikayeler. Bakalım şimdi. Gazete Pencere'den okuyacağımız başka haber var mı? CHP komisyonda ısrar. Aile meselesi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunu okuyayım da. Çünkü bu haber mesela bugün Hürriyet'te tesadüfen Türkiye böyle bir yangın yeri halinde, hem Ahmet Hakan gazetenin genel yayın yönetmeni, hem Adalet ve Kalkınma Partisi Hürriyet Başkanı, Hürriyet temsilcisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hürriyet'teki temsilcisi Abdülkadir Selvi, ikisi de Meral Hanım ağzındaki baklayı çıkardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında HDP bir aday çıkarsın, Millet İttifakı bir aday çıkarsın oynuyor. Oynuyor işte. Bu mudur yani? Meral Akşener, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu. Bu iddiaların her biri bir aile meselesi olmuş. AKP iktidarının attaya gittiğinin son anlarıdır şu andaki yaşananlar dedi. Akşener, AKP'yi de iddiaları görmezden gelmekle suçladı. Ya ilk yayında da sordum. Ya her şeyi bırakın. Bak bir tane soru ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesi kimdir? Recep Tayyip Erdoğan, doğru mu? Ben bunu size daha önce de söyledim. Bir tane iradesi vardır o partinin. Kalanları, ben kurucusuyum, benim özgül ağırlığım fazla, benim valla elimle göstermez miyim, 8 kilo çeker, onları geçeceksin. Bir tane iradesi vardır, Recep Tayyip Erdoğan'dır o da. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu, başında olduğu ve tek iradesi olduğu partiden bir kişinin 10 bin dolar bir mafya üyesinden maaş aldığı iddia ediliyor. İddiayı ben söylemiyorum, İçişleri Bakanı söylüyor. Ya insan sormaz mı kardeşim, her şeyi bırak. Bunu sormaz mısın sen? Cumhurbaşkanının sözcüsü İbrahim Kalın. Ne iş yapar kendisi? Ya kardeşim, senin de sözcüsü olduğun kişinin kurduğu partiyle ilgili konuşuyor. Bir sorsana. Bir sor. E şimdi bu iddiaları nasıl değerlendireceğiz o zaman biz? Senin yapman gerekiyor herkesten çok. Benim değil ki. Seninle ilgili iddia çünkü. Ondan sonra Selvi ile şey ne yazıyor Ahmet Hakan? Meral Hanım o şey istiyor ya. Öyle bu. O çok acayip ya. Bence de yani gerçekten çok başarılısınız. Cumhuriyet'in manşeti bağımsızlığı yitiriyoruz. Bugün böyle çıkmış Cumhuriyet. Başkomutan kitabının yazarı emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'a göre Atatürk'ün yolundan saptık. Onun yeni çıkan kitabıyla ilgili konuşmuşlar. İpek Özbey ile 360 derece röportajlarında. Seçim kahvesi çete liderinden diğer sürmanşet haber. Peker seçimde dağıttıkları kahveler benimdi. Önemli haber o değil ki, parayı ödemediler, ona da çöktüler diyor. Lan onu da vermediler para. Lan bırak. Bırak da işte bırakmışlar parayı zaten. Onu da ödememiş. Soylu'nun gündeme getirdiği 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında da konuşan Peker, her ay 10 bin dolar değil daha çok yolladıklarım var. Çanta çanta Metin Külünk'ün yeğeninin tefecileri olan 1,5 milyon lira borcunu ben ödedim. Seçim zamanı arabasına para bırakırdım. Metin Külünk'ün bu bahsi geçen yeğeni var ya. Ha, onunla işte elimle şey yapıyordum az daha. Hakkında iddialar olan Habertürk enkırmeni var ya. O fotoğrafı var ve fotoğrafı siliyor. Ben silsem ne olur? Lan bırak! Fotoğrafı silsen ne olacak? Görünmedi mi o? Sen paylaşıyorsun, başkası paylaşmıyor ki. Yayılmışsın orada, hani hayatın orada geçmiş gibi. Yayılmış böyle Paramount Hotel. Kaç bin euro lan bu? Ne olacak oğlum, bize hikaye bunlar. Bak, çapsızlık, görgüsüzlük bu. Gerçekten görgüsüzlük bu. Bizim hayatımız bu insanların elinde işte. Umutsuz mu olacağız? Hayır, tam tersine. Tam tersine korkmayacağız ve diyeceğiz ki bunlar kim ya? Kim? Evet, siyasi güçle beraber hayatımızı ele geçirmiş gibi görünüyor ama yani hiç sorun değil ki bu. İktidar geldi artık, yani duvara falan sıkışmadı kardeşim. Gerçekten duvarı geçti, kırdı. Çok oldu duvar kırılalı. Şu anda bir yer tutmaya çalışıyor uçmadan önce. Ama tuttuğu her yer kendisiyle beraber kopuyor. Ve kopan yerden acayip pislik çıkıyor. Pislik aşağı yuvarlanmadan önce başka pisliği çekiyor. Herkes birbirine asıldı şu anda. Gidiyor. Yani Meral Akşener'in söylediği gibi Attaya mı gidiyor? Attaya gidiyor. Bugün Barış Terkoğlu'nun yazısını mutlaka okuyun. Gerçekten mutlaka okuyun. Çünkü oradaki iddialar acayip iddialar. Sadece Sedat Peker'in gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'a işte yurt dışına çık talimatının verilmesi falan, sadece bu değil. Orada yapılan mesela Sezgin Baran Korkmaz'a çöküldüğü sırada onu kurtarmak için, Alaaddin Çakıcı'dan kurtarmak için başkasının devreye girdiği, İçişleri Bakanlığı'nın girdiği gibi. Bunu anlatıyor. Bir İstanbul'da bir yalının el değiştirmesinden bahsediyor yazının sonunda. 51 milyon Türk lirasına. Nasıl bulandı değil mi beynin? 51 milyon ne ya? Biz arabayı kaça aldıydık zaten? 3 milyar mıydı? Ha? Öyle değil, öyle milyar milyon değil bu. O senin hesapladığından baktın da 51 trilyon. Bir yalı el değiştiriyor. 3 yalı el değiştiriyor da bir tanesi 51 milyon. Bugün mutlaka okuyun Barış Terkoğlu'nun yazısını. Çok ağır bir yazı, gerçekten çok ağır bir yazı. Ve yazının içinde hani bir gazeteci başka bir gazeteciyi anlar. O yazıyı okuduğumda benim aklımdan geçen ne biliyor musunuz? Bu kadar değil bu. Bu kadar değil yani. En az bir yazılık daha malzeme var ve kıtırda çok ağır bekliyor. En az bir yazılık. Bugün bu kadar sığdı ama en az bir yazılık daha malzeme var. İktidar buna direnemez kardeşim. Mümkün değil. Erdoğan direnemez. Neden biliyor musun? Çünkü iş giderek yukarı doğru çıkmaya başladı. Çok hızlı deparlıyor. Siz zannediyor musunuz Sedat Peker araya durun ya size aperatif atayım bir tane cumartesiye bir yeğenin kocası muhabbeti atayım. Alakası yok. O da gel yapıyor. O da gel yapıyor ve diyor ki bu kadar değil. Daha var mı diyor, daha var. Nasıl orada çağrı var? Gazeteciler diyor siz açıklayın. Siz açıklayın çünkü diyor ben açıklayacağım öbür türlü. Kimdir bunlar kardeşim? Kimdir bu gazeteciler? Bu adamın otelinde giden kalan, işte onu şişiren yazılar yazan, şöyle iyidir, böyle güzeldir yazıları yaz. Kim bunlar ya? Bu kadar zor değil ki. Google amcayı açın sorun. Aklınıza gelen gazetecilerin mesela adını yazın. Arkasına da Sezgin Baran Korkmaz yazın. Bakalım kimler ne yazılar yazmışlar bir görün. Sonra düşünün, deyin ki ulan bunlarla ilgili iddia var mı? Yok yok ama yani ama bunlar da var. Niye şişirir bir insan bir gazeteci? Bir gazeteci bir iş adamını niye şişirir? Yani şöyle iyidir, böyle güzeldir, öbür türlü vatanseverdir, böyle atlar, öbür türlü zıplar falan. Niye yapar insanlar bunu? Ya o iş adamı sen de gazetecisin kardeşim, bu kadar. Boğaziçi'nde kıyım. Öğretim üyeleri direniyor. Kayyum rektör, atama rektör Melih Bulu da kendince operasyon yapmaya devam ediyor. Dikkat! AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Rektörlüğüne atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği yıkılmak isteniyor. Akademik kadrolara yandaş atamalarla dengeleri değiştirmek isteyen Bulu yönetimi bazı akademisyenlerin derslerini keyfi şekilde engelliyor. Bak kardeşim, bugün bu attığınız imzalar var ya, fakültede Boğaziçi Üniversitesi'nde şu anda görev alan akademisyen size söylüyor. Bak yarın bir gün canınız çok yanacak bunda. Bunu bilin. Çünkü burada yapılan hukuksuz uygulamaların tamamı başka bir yerden genel sekreter getirmek, öbür taraftan dersini engellemek falan. Ya bunlar dönecek idari yargıdan. Yargı da yön değiştirecek. Bak rüzgar değiştiğinde canınız çok yanacak. Ciddi söylüyorum. Ya bunu anlamamak için geri zekalı olmak lazım. Şimdi evet diyorsunuz ki gücün son treni kardeşim bu. Bunu atladık atladık. Yok vallahi öyle değil. Çok büyük hata yaparsınız. Çok büyük hata yaparsınız. Yapıyorsunuz da zaten. Geçen hafta öğretim üyesi Feyzi Erçin'in ders vermesine engel getirilmesinin ardından 21 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli Ecmel Ayral'ın da derslerine son verildi. Yönetim ayrıca Cevza Sevgen ve yarı zamanlı görev yapan İbrahim Turhan'ın da ders vermesini engelledi. Ne olacak? Gideceksiniz, hep beraber gideceksiniz. Sonra bak akademik camia bunu unutsa, ki unutmayacaktır yani... Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Bizde çok güzel bir atasözüdür bu. Bu insanlar unutmayacak bunu. Onlar unutsa, bak unutursam şerefsizim, ben unutmayacağım. Ve sürekli olarak başınıza kakacağım bunu. Gittiniz yalakalık yaptınız, onun dibinde durdunuz. O dönemde bu insanların derslerinin engellenmesinin önünü açtınız. Yapmayın derim ben ama ne bileyim işte, siz bilirsiniz. CHP'den rektörler seçilsin önerisi. CHP rektör seçimine ilişkin yasa önerisi hazırladı. Teklife göre devlet üniversitelerinde rektörlük seçimi yapılacak. En yüksek oyu olan aday göreve başlayacak. Geldin mi bu kardeşinin dediğine? Bak zaman zaman bir şeyin karşısında direnmek hakikaten insanı çok yoruyor. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çok yoruyor. Ama bu yeni değil benim karşısında duruşum. 2000 yılında Cumhurbaşkanı değiştiğinde Ahmet Necdet Sezer olduğunda da ben çıkıp bunu söyleyenlerden biriyim. Niye? Sezer o dönemde aynı şeyi yaptı çünkü. Daha fazla oy almış öğretim üyelerinin göreve başlamasını engelledi. Kardeşim bana ne kişiliğinden insanların? Dünyanın en dürüst adamıydı. Evet ama buna yol açtı. Buna yol açtı. Yaptı. Şimdi kimi eleştirirken kimi unutacaksın? Dürüstlük mü bu? Yani buradan bahsedeceğiz. İşte Abdullah Gül bilmem kimden rektör atadı. Üçüncü sıradan çökertti. Tayyip Erdoğan 7'den getirdi falan diyeceksin ama Sezer'i unutacaksın, öyle mi? Olmaz öyle şey. Olmaz kardeşim. Doğruyu savunuyorsan tek yerde duracaksın. Tek yerde durmak zorundayız hepimiz. Bu hatalıydı. Şu anda yapılan, yapılması istenen doğru. Yapılır mı? Vallahi Erdoğan böyle bir yetkiyi kendi elinden kaçırır mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani düşünsenize, şimdi böyle bir şey çıktığı anda bu üniversitelerde bu heriflerin direnme şansı var mı? İmkanı yok. İmkanı yok kardeşim, yok. Sen de yapıyorsun, senden sonra gelenleri de çanak tutuyorsun. Hakkını teslim etmek lazım. Bak kendisi bu konuda atamalar yaptı ama ben şahidim. Yani çok eleştiriyorum kendisini. Dünyanın en garantici insanıdır. Erdoğan'ın bu kadar büyümesinin tek sebebidir. Topa girmemesi, korkaklığı bizi bugünlere taşımıştır. Doğru. Ama Abdullah Gül bu konuda dedi ki bu yetkiyi benden alın kardeşim. Bu cumhurbaşkanlığına fazla. Ben şahidim. Bunu söylemezsem de olmaz. Alın bu yetkiyi dedi. Yanlış bu. Cumhurbaşkanının yetkisi tanımlanırken dedi ki ben bu fazla. Yani benimle alakalı bir şey değil bu. Üniversiteler kendi seçebilmeli. Üniversite senatoları var. Onlar seçebilmeli. Öğretim üyeleri kendileri rektörlerini seçebilmeli. Doğruya doğru. Yapamam yani. Başkasını söyleyemem kardeşim. Ben yaşadım bunu. Tam da bu cümlelerle yaşadım üstelik. Şahidim, söylemezsem olmaz. 70 milyonluk vurgun. 70 milyon? Türk lirası mı? He? Ya salla 70 milyon. Lan 45 milyon dolar alacaktan vazgeç demişler adama. 45 milyon dolar, dolar yeşil canlı. Olsun, yine de büyük. Toprak Mahsulleri Ofisi Şanlıurfa Şubesi'nde 70 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla şube müdür yardımcısı Abdurrahman Bağlı ve 3 kişi tutuklandı. Yolsuzluğa AKP'li vekillerin de karıştığı öne sürüldü. Abdurrahman Bağlı, soyadı benzerliği mi diyecektim ama değilmiş. Abdurrahman Bağlı eski AKP'li vekil Masar Bağlı'nın kardeşi. Nepotizm. Yeni tanıma ihtiyaç duyuyor. Vallahi bizdeki örnek yaşandıktan sonra. Yani insanlar haklı olarak diyorlar ki nepotizm nedir? Akraba kayırmacılığı. Lan neyi kayırıyorsun? Bunun adı akraba kayırmacılığı falan olamaz. Bu başka bir şey. O çok basit senin söylediğin. Akraba kayırmacılığı. 3 kişi 5 kişi geç onu. Bizde artık yani öyle bir yayıldı ki bu hikaye. Akraba kayırmacılığı. Nepotizm. Müsilaj neydi? Deniz salyası. Biz niye biliyoruz bunları ya? Sabah, güneyde Zafer AK Parti'nin. Ne diyorsun? Hangisi bu? Amerikan İç Savaşı, Kuzey Güney. Yok be, Afyonkarahisar, Sinanpaşa'ya bağlı. Güney beldesi. Çok mu büyük? Çok. 1830 seçmen var. Ne diyorsun? Yani güneye alan Türkiye'yi, Türkiye'ni, Avrupa'yı. En az 3 kıta. Türkiye genelinde bir belde ile 764 mahalle ve köyde ara seçim yapıldı. Danıştay kararı ile 7 yıl sonra tekrar belde olan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa beldesinde. Bak, Danıştay'a dava açıyorlar. Neden? Bizi niye köy yaptınız diye. Köy yapan kim? AKP. Nasıl? Nesin? Aybe'ye yazmıyor rahmetli ya. Aybe'ye yazmıyor. Yani yazdığı her şeyin bir doğruluğu var. Dava açıyor. Dava konusu olana oy veriyor. Güneyde kazanan AK Parti oldu. Oyların %63.6'sını alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi. Kim Erol Karabacak? Eski belediye başkanı. Ne zaman eski ya? Burası 2014. Bir dakika abi, bu o zaman niye şey? Pardon, 2009'daki belediye başkanım. Evet. 2009'da AKP'li miymiş? Yok, o zaman MHP'liymiş. Nasıl yani? İşte MHP'liymiş ama 2009'da Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında büyük kavga vardı. Olur öyle ya. Olur, o sorun değil. Yani olur öyle şeyler. Aman. Ölümlü dünya. Vay arkadaş ya. Küçücük bir haber var sabahta. Etekte en uca koymuşlar haberi. Hap kadar harbiden, bak bu kadar. Ama önemli haber. Pensilvanya'nın sırlarını döktü. MİT operasyonuyla yurda getirilen Selahattin Gülen, amcası FETÖ'nün. Amcanız kim? FETÖ. Babanız? FATO. Başka kardeşleri var mı? Var. Toto ile Loto var. Bir dönem bırak adını anmayı, hoca efendi derken elini bağlayan tipler yapıyor bu haberleri. Çok zor. Vallahi yani Fethullah Gülen'in yerinde olmak da zor ha. Harbi söylüyorum. Düşünsene şimdi. Bir dönem sana yalakalıkta sınır tanımayan insanlar şimdi hakaret ediyor. Allah yazdıysa olsun, yerine bak. Bana ne, beter olsun da. Pensilvanya'daki yakın ekibiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kaldı mı lan bilinmeyen? Hala. Yayın Gülen 222 örgüt üyesini deşifre etti. Aşk olsun. Şimdi örgüt üyesi mi oldu? Çok ayıp. Mehmet Barlas bugün yazı yazmış. Yazının başlığı ne biliyor musun? Marmara'yı öldürdük. Aşk olsun. Aşk olsun. Cuma günü yayında paylaştım. Sevgili Güney'in bana bir mektupla ulaştırdığı, Cemil Sait Barlas'a yönelik Aziz Nesin'in yazdığı, Marco Paşa'da yayınlanan, 1946'da yayınlanan o mektubu pek çok izleyici şahane bir yazı diye cevap yazmış bana. Doğru ama yani o dönemde Aziz Nesin'in yazdığı yazıların hepsi, yani o günden beri 75 yıldır yazdığı yazıların hepsi çok iyi. Ama oradaki ne kadar şık bir çıkış değil mi? Hani ellerim temiz, ellerim mutlu Cemil Sait Barlas diyor ya, sana oy vermedikleri için mutlu diye. Marmara'yı bir öldürdük. Kim? Yani genel. Alakası yok. Vallahi bak. Alakası yok. Bir de şöyle tipler var ya. Bu suç hepimizin. Ne hepimizin lan? Bana ne? Hiçbir şey yapmadım ben. Hafta sonu dün LGS, liseye geçiş sınavı, liseye giriş sınavı yapıldı. Ya çocukların hepsi aynı şeyi söylüyor. Matematik soruları çok zordu. Abi ne yapıyorsunuz ya? Ya hakikaten ne seçmeye çalışıyorsunuz siz ya? Sözcü, bu iddialar doğru mu, açıklayın. Türkiye bunları konuşuyor, devlet töhmet altında. CHP'li Özgür Özel'in soruları aynı sorular aslında. Hatta burada 8 soru var. Şeyde de Gazete Pencere'de de 7 tane vardı. Demirören'in Ziraat'ten aldığı kredi ödendi mi ödenmedi mi? AKP'li Metin Külünk mafyadan çanta çanta para aldı mı almadı mı? Biden görüşmesi öncesi Peker'den susması istendi mi istenmedi mi? Sezgin Baran Korkmaz aranıyorken Soylu'yla görüştü mü görüşmedi mi? Soylu Korkmaz'a tahkikat başladı, yurt dışına çık dedi mi demedi mi? AKP seçimde Sedat Peker'in ürettiği kahveden dağıttı mı dağıtmadı mı? Lan adamın kahvesini bile çökmüşler ya. Gazeteciler, Korkmaz'ın lüks otelinde bedava tatil yaptı mı yapmadı mı? Yapmadım. Allah çarpsın yapmadım. Bak yeminle söylüyorum. Ama yapanların açıklanmasını çok istiyorum ya. Ciddi söylüyorum. Vallahi çok istiyorum. Ve çok şaşıracağınız isimler çıkacağından kalıbımı basarım. Ya bilsem söylerim. Biliyorsunuz uyumu. Bilsem söylerim. Ama bilmiyorum. Ama kalıbımı basarak söylüyorum. Çıkacak. Aranan Korkmaz'ın otelinde hakim ve savcılar tatil için kaldı mı kalmadı mı? Eşsiz Acun kaldı mı? En azından bunu söyle. Alper Tunga öldü mü? Hiç olmazsa bunu açıkla ya. Geceliği 500 euro. Bak altındaki haber. Alyansımı bile sattım. Çarşı pazarda vatandaşa Türk lirasındaki değer kaybını sorduk. Bir dokunduk, bina işittik. Gördünüz mü? Hafta sonu sosyal medyada da çok dolaştı haber. Kahvaltılık alışverişi yapan insanlar. Adam diyor ki, ya abi diyor, biz mahalle bakkalı işletiyoruz. Benim diyor, babamın babası bakkal diyor. Ben hiç görmemiştim bu mahallede yaşayan insanların günlük 100 gram 50 gram peynir aldığını hiç görmemiştim diyor. Diyor yani Temmuz'da şahlanıyoruz. Hadsiz rektör Atatürk'ü savunanlara serseri dedi. Bakalım günün dallaması kim? Hollanda Rotterdam'daki İslam Üniversitesi'nin rektörü Ahmet Akgündüz Atatürk'e hakaret eden İmam Mustafa Demirkan'a sahip çıktı. Ona tepki gösterenlere serseri yakıştırmasına bulundu. O zaman ben size dallama desem alınmazsınız herhalde. He? Sonuçta serseriyim ben. Vallahi çok güzel durdu, kusura bakmayın ama üst cuk oturdu. Yani ot kütür yapılsa. Barbaros Bey, Barbaros Şansal burada olsa söyler. Vallahi çok oturdu yani. Zaten beli otursun. Önemli değil, kalanı hallolur ama size çok güzel oturdu dallama. Tam üstünüzde durdu yani. Ciddi söylüyorum. Bir dönün bakayım. Çok güzel durdu. Ne olacak ya? Güvenerek yapıyor. Meral Akşener'in sözleri burada da, Sözcü'de de var. Sürmanşette yer almış. Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Meral Akşener sandığı işaret ederek net mesaj verdi. Benim önerim şu, seçime ortak bir adayla gidilmesi faydalı olur. HDP de kendi adayını çıkartır. Şimdi Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi neden yazıyor bu yazıyı anladık mı? Çünkü bu formül Erdoğan'ı bitiren formül. Ve Meral Akşener diyor ki ben razıyım. Oğlum çok kötü lan. Yemin ediyorum çok kötü. Şimdi nasıl zın zın ötüyorlardır. Ama Türkiye'nin pek çok yerinde, pek çok gazeteci de emin olun pazar gününden beri ötüyor. O videoda o görüntüyü seyrettiği andan itibaren onlar da ötüyor şu anda. Ulan bizim de mi görüntü var acaba ya otelde? Ha? Neydi ki o? Neydi o otel ya? Ben çok hatırlamıyorum ya. Evet. Olacağı bu kardeşim, gideceği yer bu. Bilelim onları ya. Kimdir onlar? Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti Yetiş Ey Liyakat. Önemli bir haber. Eski AKP'li vekil Yetiş'in Kızılay'a bağlı Sağlık AŞ şirketine 30 bin lira maaşla genel müdür yapıldığı açığa çıktı. Yetiş'in eşi de Kızılay'da. Ama yazık ya. Yavruları falan yok mudur? Hani onlar yok. Ne bileyim, bir baldız olur, bacanak olur, kayınço. Aşk olsun. İsmi birçok yolsuzlukla anılan, Kızılay'da dikkat çeken bir atama. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, Kızılay'ın İstanbul Kartal'daki hastanesine başhekim yapılmasının ardından şimdi de Kızılay'ın Sağlık AŞ isimli şirketinin genel müdürlük koltuğuna getirildi. Bence yakışır. Kızılay Yatırım Holding CEO'su İlyas Haşim Çakmağ'ın imzasının yer aldığı belgede Yetiş'in 1 Haziran'da genel müdür olarak atandığı görülüyor. Kızılay Sağlık AŞ'nin genel müdürü maaşının 30 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor. AKP'li Yetiş'in eşi Sema Kopuz Yetiş'in de Kızılay'da tam 3 farklı görevi var. Sema Kopuz Yetiş, Kızılay Ankara Şube Başkanı, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi ve Kızılay İştiraki Kızılay Bakım Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Yani huzur hakkı falan filan ya aman! Yani nedir? Yalnız burası bizim hocam, artık bak bu kavga bundan çıkıyor. Herkes çöktüğü yeri korumaya çalışıyor. Kavganın çıkış nedeni o. Aman hocam dışarıdan giren yok ha. Bir dakika baba. Burası bizim. Burayı biz aldık. Sevgili Timur Soykan bugün bir yazı yazmış. O yazı da günün okunması gereken yazılarından bir tanesi. Metin Külünk'le ilgili bir yazı. Yazının başlığı da MKYK üyesi Metin Külünk ülkeden büyük. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun, Merkez Yürütme Kurulu'nun, MKYK şöyle, bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Sol partilerde genelde parti meclisi olarak adlandı. İşte politbüro. Bilinir ya, politikayı üreten büro. Asıl yönetim kaynağıdır. Üyesi sayısı fazladır. Yani AKP'nin 51 ya da 52 idi yanlış hatırlamıyorsam. CHP'nin 80 kişi yanlış hatırlamıyorsam. Sağ partiler genelde bunu işte solda parti meclisi olarak adlandırılır. Ama sağda genelde işte merkez karar ve yönetim kurulu, onun dışında başka ne olur? Genel idare kurulu öyle adlandırılır. Onun üyesi Metin Külünk. Peker'in 9. videoyu yayınlamasından önce Metin Külünk Twitter'da bu devleti övgüler düzerek sanki alay ediyordu. Seçilenlerin devletin elçisi olduğunu anlattığı tweet serisindeki "elçi sözcüdür, elçinin hukukunun korunması çok değerlidir" sözleri elbette bir yerlere mesajdı. AKP MKYK üyesi Külünk mafya düzeni sayesinde Türkiye'den büyük oldu. Adamın kahvesinin parasını niye vermediniz ya? Lan kahve ne kadar tutmuş olabilir? Gerçi Patara'dan kum çalan adamdan bahsediyorsun, normal. Yani kuma Patara'nın kumuna tenezzül etmiş. Evrensel'in manşeti yargı neden sessiz? Çok doğru soru. Vallahi çok doğru soru. Neden? Yargı niye sessiz kardeşim? Yani ortada torbayla iddia var. Torbayla iddia var ortada. Bir yandan bu iddialarda adı geçenlerin soruşturulması gerekiyor. CHP ile İYİ Parti, HDP sürekli önerge veriyorlar İşçi Partisi, sürekli. Ya araştıralım, komisyon kuralım falan, arazi. İşçi Partisi dedi ki bunun üzerine tam birader biz kendimiz araştırıyoruz. Ayrıca niye yapılmaz bu? Mafya lideri Sedat Peker ifşaatlarını sürdürürken adı geçenler yalanlama yoluna gidiyor. Sadece Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialar konusunda soruşturma başlatan yargı ise diğer ciddi iddialar konusunda sessiz. Allah, bu ülkenin savcıları. Yarın bir gün bu ülkenin insanların yüzüne bakacaksınız. Yine bakacaksınız. Ya daha önce konuşmuştuk ya. Mesela unvanlar içinde sizinkinin çok büyük önemi var. Mesela sizinkinde savcı denilmiyor. Cumhuriyet savcısı deniyor. Çünkü siz bu cumhuriyetin içindeki bütün insanlar adına bu araştırmaları yapmakla yükümlüsünüz. Ve yapmıyorsunuz. Ne bileyim, eşiniz, çocuklarınız, yüzlerine bakacaksınız bu insanların ya. Bugünler geçecek kardeşim, geçecek. Bak demokrasi böyle bir şey. Sandık konacak, iktidarlar gelecek. Bundan sonra gelen iktidar da gidecek. Hepsi. Ama şu yaptığınız var ya, o kalacak işte. Bugünün görevdeki bütün savcıları, hepinizle ilgili. Kalacak bunlar. İnsanlar soracak. İşte onu söylüyorum. Bizim yüzüme, bana ne, benim yüzüme bakma kardeşim, ben seni tanımam, bana ne. Çoluğun çocuğun büyüyecek. Bak yarın sen mesela bu iktidar değişecek, başka bir şeye itiraz edeceksin. Ve ben eğer yaşıyor olursam söz veriyorum bugünden, o gün çıkıp diyeceğim ki itiraz eden savcıya, ne yaptın ya sen bu iktidar değişene kadar şu iddialarla ilgili ne kalem oynattın. Vallahi de billahi de söyleyeceğim bunu. Ama benim yapabileceğim bu kadar. Ya çocuğunun gözünün içine nasıl bakıyorsun kardeşim? Eşinin, dostunun gözünün içine nasıl bakıyorsun? Bu arada çok güldüm. Evrensel'in birinci sayfasında eskiden hani çıkan kısmın özeti vardı. Hatırlıyor musunuz? Mesela gazetelerde benim çocukluğumda tefrika halinde gün gün yayınlanan romanlar falan olurdu. Onu da bir süre sonra böyle çok ucu kaçtığı için çıkan kısmın özeti diye bölüm olurdu. Onlar da Evrensel'de birinci sayfaya şey yazmış. Peker'in iddialarından kısa kısa. Tadımlık. Çok çok çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Ama bizde hayat öyle yürümüyor işte. Bizde bambaşka bir dünya var. Bambaşka bir kafa var. Yani herkes çıkıyor bir şey anlatıyor. Hürriyet gazetesinde iki yazar, biri bu arada gazetenin genel yayın yönetmeni, oturup bunları yapıyor. Yazıyor. Mesela Hürriyet'in baş yazarı var. Osman Müftüoğlu. O virüs laboratuvarda mı üretildi diye yazı yazmış bugün. Harbi söylüyorum bak. Hangi virüs? Pislik virüsü mü? Soyguncu düzeninin virüsü mü? Yok. Biz üretilirken buradaydık, gördük. Alakası yok. Yeni Şafak, ABD Türkiye için güvenlik sorunu. Vatandaşlar terör örgütleri PKK, PYD ile FETÖ'ye destek verip Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ABD'yi en güvenilmez ülke ilan etti. Gelecek 10 yılda Türkiye'nin önüne çıkabilecek en önemli tehdit Washington'ın bölgedeki faaliyetleri olarak görülüyor. Halk dış politikada ABD ile işbirliği yapılmasını da istemiyor. Halkın öncelik sorunu bu mu? Aa, çok ilginç. Nerenin halkı bu? Areda Survey yapmış bunu, araştırmayı. Allah Allah. Lan geçen hafta Abdülkadir Selvi Perşembe günü yazdı ekonomik kriz var diye. He, krizi göstermeyelim. Öyle bir şansın yok ciğerim. Öyle bir şansın yok. İçinde hissediyor insanlar artık. Marmara'yı kurtaracak acil eylem planı. Acil derken hemen yani. Ama adamlar haklı abi. Ne dedi Erdoğan? Ben diyor belediye başkanını aldım da İstanbul'da ağaç mağaç yoktu diyor. Ya o dönem ben hatırlıyorum. Harbi söylüyorum. Bak ben, yani yalan olmasın, geçmiş gün ama hatırladıklarımı sayayım. Ben Vasco de Gama, Marco Polo yok. Marco Polo o zaman Çin'deydi. Marco Polo yok. Evliya Çelebi. Onu çok aramıza almıyorduk. Üfürüyor çünkü o arada. Acayip sallar. Ama o da vardı. Ben Vasco de Gama, Evliya Çelebi kim vardı ya? İşte geçmiş gün hatırlamıyorum. İstanbul'a gittik. Dediler ki bunlar bir İstanbul'a gidelim. Ya sen de gel. Oğlum dedim benim ne işim var ya. O dönemde de Ankara nasıl açtık? Timur gelmiş filleri saklamış falan. Ankara Savaşı yapılacak. Ankara nasıl böyle? Anam nefes alamıyoruz. Ağaç o kadar fazla. Yani soluk alacak yer yok. Neyse ben bunları kırmayayım diye gittim. Adapazarı girişinde karşıladılar beni. Yani işte o dönemin şeyi, yürüyerek gideceğiz. Karşıdan baktım böyle dümdüz bir yer. Burası neresi dedim, İstanbul dedi. Evliya Çebi. Hadi lan dedim, böyle yer mi olur? Ya dedi, gram ağaç yok burada dedi. Bildiğin gibi değil dedi. Buranın halkı var ya dedi. Vita tenekesine. O zaman Vita var. Vita tenekesine dedi. Begonya ekmiyor dedi. Çok tuhaf bir halk bunlar dedi. Ulan dedim nasıl bir şey ya. Yürüdük. Bayağı işte kartal gişelerden falan geçti. Gişeler açılmamış dedim. Otoban yok o dönemde. AKP yok çünkü. Yürüdük epeyce bir. Dedim şurada bir yerde soluklanalım, iki tek bir şey atalım. Akşamüstü oldu hani, vakti kerahat geldi falan. Dediler ki yok yok, burada ağaç yok ya, esintisi yok buranın. Ya ta yürüdük Çatalca'ya kadar. İki tane ağaç görelim diye. Öyle. 1994 seçim yapıldı. Harbi söylüyorum bak. Şey 90, 94. Erdoğan geldi. Ya abi ağacı nereden buldun? Hani gerçekten geldi, bolluk bereket yağmurları yağıyor. Ya 20 gün içinde İstanbul yemyeşil. Yemyeşil. Ben aradım bizimkileri. Dedim oğlum bu dedim Marco Polo lavuğu da döndüyse dedim bir oturalım yine dedim öyle Çatalca tarafında bir yerde. Dediler ki abi gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Çok güzel Tuzla'da köfteci var, oraya oturalım beraber. Deniz kenarı ağaçlık nasıl esiyor? Dedim ki lan ağaç yoktu burası daha geldiğimizde. Der ki bildiğin gibi değil oğlum. Yani belediye başkanı değişti. Nasipsiz SHP gitti. Bir parti geldi. Refah Partisi'nin bir belediye başkanı var. Anam daha 20 günde ağaca boğdu her yeri. Dedim helal olsun. Ne yiğitmiş be. Oradan kaldı aklıma, üstünde kalmasın. Orada geçmiş gün tabii. Tarihlerde hata olabilir, 3-5 sapma olabilir ama kadro 3 aşağı 5 yukarı bunlardı, hatırlıyorum. Şeyden çok emin değilim. Marco Polo dön. Yok ya, Çin'den dönmüştü o zaman. Tabii. Böyle şey getirmişti hatta. USB getirmişti. Bak 1 TB'lık falan diye. Hadi lan düdük dedim ben hatta. 64 GB'lığını bul, öp başına koy falan. Yok abi dedi, orada satıyorlar, çok ucuz dedi. Dönmüştü tabii. Akşam gazetesi Marmara'da 7/24 temizlik manşetiyle çıkmış. 7/24. Daha giremedik ama, ne 7'ye girdik ne 24'e girdik. Bok götürüyor Marmara'yı şu anda. Kim? Halic'i nasıl temizlediysek burayı da temizleyeceğiz diyor ya. Erdoğan. Vallahi bak Halic'i diyor. Nasıl diyor temizlediysek diyor burayı da temizleyeceğiz diyor. Bakan kurum 22 maddelik müsilajla mücadele eylem planını açıkladı. Müsilajla mücadele eylem planı. Bak gerçekten konuşma için temrin bu. Müsilajla mücadele. Muvaffak müsilajla mücadele etti. 8 Haziran'dan itibaren 7/24 temizlik başlayacak. 8'i niye? Bugün başlasaydı ki pazartesi, 7'si. 8 o olmaz. 8'inde başlıyoruz biz. İşin ne kadar saçma olduğunu buradan görün ya. Vay arkadaş, biz hakikaten nereye dükkan açtık ya? Özgür Demir demiş ki İbni Batuta da vardı. Yoktu. Yoktu. O dönem çünkü o bu şeyleri, posta kalelerini inceliyordu. İbni Batuta'nın kendi seyahatnamesi, çok severim bu arada. O onu inceliyordu, yoktu. Bir de bunlar böyle ortamda bu kadar çok şey olunca rahatsız oldu o biraz. Hani benim biliyorsun dine diyanete yaklaşım, benim alakam yok yani. Ben insanı insan diye severim ya da sevmem. O biraz öyle değildi ya. Hani hocam geldik bu rakı makı bunlar yanlış şeyler diye bakıyor. Ağzımızla alkol dostumuz değildir bu arada, aman diyeyim. Marmara'da 7/24 temizlik 8'inden itibaren. Vay arkadaşım. Bakalım. Yerli otolar arayı açıyor. Yılın ilk 5 ayında binek ve ticari araç satışı 315 bine dayandı. Satışta ilk 5'te yerli üretim Egea, Corolla, Megane, Clio ve Civic yer aldı. En güzeli. En güzeli. Vay arkadaş ya. Dur şu güzel gazeteye de bakalım ya. Burada kalmasın. Story'de kalmasın, gazetemizi de görelim. Barış Terkoğlu'nu bugün mutlaka okuyun. Gerçekten bak çok şaşıracaksınız. Hatta o yazıyı aklınızın bir yerine yazın. Çünkü diyorum ya bak, bu bir gazeteci hissi. Ben konuşmadım Barış'la. Vallahi yani bilerek söylemiyorum. Çok açık yüreklilik tanıtıyorum. Ama o yazı bana diyor ki bir gazeteci tecrübesiyle en az bir yazı daha devamı var bunun. En az bir yazı. İki kişiyle konuştuğunu söylüyor. Bu Süleyman Soylu'nun makamında Sezgin Baran Korkmaz'ı kabul hikayesiyle ilgili olarak ikisinin de hikayeyi bildiğini anlatarak. Ama çok üzerinde durmadan birkaç önemli başlığı vererek geçiyor. Emekliye en az 3.213 lira. Welcome to takvim. 70 bin işçi aranıyor. Memura çifte kazan. 78 bin işçi aranıyor. Bak buradaki anlam işte Türkçe böyle bir dil. Yani elastiki çekiyorsun uzuyor. 78 bin işçi aranıyor. Yani 78 bin işçi kaşınıyor anlamında. Az kaldı az. Değil mi? Benim rahmetli babaannem böyle çok yaramazlık yaptığımızda falan senin gözüne bir görünen vardı derdi. Vallahi bak bu öyle. 78 bin işçi aranıyor değil. 78 bin işçi aranıyor. Az kaldı. Siz daha kudurun. Kudurun daha. Sizin gözünüze bir görünen var. Bu arada bu taraftan da sürekli olarak mesaj gelmiş. Ben görmemiştim. Ya bir dakika ve skor alsak döviz delirdi yine diye. Oh shit. Özür dilerim. 10.50 euro 8.63 yeşil olan. 45 milyon dolar. Bir çarpsanıza bak. Bu sefer çarp diyorum ya. Allah aşkına bir çarpın. 45 milyon dolar kaç TL ediyor? Bir bakalım. Lütfen. 45 milyon Türk lirası, Amerikan doları kaç TL ediyor? Kaç Türk lirası ediyor? Bir bakalım. Hani insanlara küçük geliyor ya. 45 milyon. 45 milyon ne ya? Biz arabayı kaç aldıydık ya? 3 milyar mıydı? Çok deli bir para yani. 45 milyon. Bay arkadaş. Bakalım. Nur Çakmak bu arada demiş ki Elçin temizliğine de sahip çıktılar ya. Oysa Dalan'ın gözlerinin rengi gibi yapacağını söylediğini anımsıyorum ben. Doğru. Doğru vallahi söylemişti. Gözlerim gibi olacak. Ragıp Toper çarpmış da ben bunu nasıl böleceğim şimdi? 387 milyon 900 bin. 387 milyon 900 bin. Vay arkadaş vay. Abi çok para ya. Vallahi delikanlıyı sarsar yani. Ve adama diyorlar ki sen bunu sil. Sil ya bunu. O da siliyor. 387 milyon da 388 milyon. Vallahi siliyor parayı. Artık yani düşünsene can nasıl tattıysa. Tamam sildik sildik onu sildik sildik aram. Ya aramızda laf mı o 45 milyon dolar. Ya bugün hangimiz bir 45 milyon dolar harcamıyoruz? Yani bir markete giriyorsun çıkıyorsun. O da böyle kaba alışveriş değil ha. Yani basit. Aldın çıktın 1 milyon dolar. İşte markete girdin. Haftalık 4 ya ayda 4 4,5 milyon dolar ben market masrafımız var bugün. Ve buna inanmamızı bekliyorlar ya. 45 milyon dolar bir kalemde sil bunu diyor siliyor da. Çağladı. Çağladı mı? He. Ağlayı ayrı yazmış ama. Çağladı, ağlası ayrı. Yani Çağla ile ilgili. Evet. Çağla Şikel Bodrum'daki pahalılığa isyan etti. Bu yaz Çeşme'yi seçti. Haberiniz var mıydı? Ay bey geziyorsunuz yemin ediyorum. Yemin ediyorum haberiniz yok. Villa kiraladık. 15 kişi kalacağız. Pazardan alışveriş yapacağız. Çok mantıklı. Evet. Bak şunu insanlar sormuyor mesela. Ya neden biz bu koşullarda tatil yapmak zorundayız? 15 kişi. Neden? Ben hayatımda ilk kez bu kadar kalabalık nüfusu, bir evin içine çok pahalılıktan doluşmuş insanları, orada yaşayanlar vardır, içinizde gidip görenler de vardır, benden çok daha iyi bilenler de vardır. Dubai'de görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Yemek yediğimiz yerde böyle bir, tam hatırlamıyorum ama o Cümeyra tarafında bir yerde böyle bir alışveriş merkezi kılıklı bir şey ama çok yüksek katlı değildi. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. İsmi hatırlasam söylerim. Daha alçak. Böyle dışında açık alanları olan çok da böyle değişik bir yerde. Orada yemek yerken hani masalardan artıkları toplayan temizlik görevlileri var ya o arabayla gezenler. Onlar ya böyle bir grup beraber duruyordu. Baya böyle 6-7 kişi. Ben de klasik hani geyik bizde de olur ya böyle mola verildiği anda hemen aynı işi yapanlar bir araya gelir. Beraber işte yanımızda duran şeye mihmandara dedim ki aynı geyik bizde de çok olur. Hani böyle iş yerinde ilk molayı aldıklarında hemen bir araya toplanırsan. Yok dedi öyle değil onlar. Onlar muhtemelen dedi aynı evde kalanlardır. 8-10 kişi var. Dedim ki ya çok kalabalık değil mi? Olur mu dedi ya burada 20-21 kişiye kadar çıkar dedi aynı evde kalanlar. Onu nasıl yatıyorlar ya? Çünkü oraya yani biliyorsunuz çok lüks görmüş olanlarınız vardı. Çok lüks villalar, köşkler, konaklar olmazsa evler belli. Yani 100 metrekare ev bile yok. Gerçekten daha küçük evler. Çünkü alan az. Dubai dediğin yer ne kadar yani affedersin kulak içi kadar bir yer. Dedi ki ev kiraları burada ortalama 5000-5500 dolar civarında. Kaç? Kira. Ve dedi bu insanlar ancak 20 kişi bir araya gelip bir evde sadece yatak atıyorlar. Sadece. Bazıları dedi odaya bütününü halı kaplatıyorlar orada yatıyorlar. 20 kişi bir araya gelip kazançlarından 250'şer dolar çıkarlarsa ancak burada kalabiliyorlar. Hayatımda ilk kez görmüştüm. Ve içim parçalanmıştı gerçekten. Yani böyle insanlık olmaz kardeşim. Zaten bütün gün geberiyorsun. Geberiyorsun yorgunluktan. Kaç saat çalıştığının haddi yok, hesabı yok. Sadece yatacak bir kıçlık yer arıyorsun kendine. Karşılığında 250-300 dolar o zaman mihmanların anlattığı öyleydi. Ve onlar dedi muhtemelen hani evi konuşuyorlar şu anda. Eve gidelim, ne zaman gideceğiz, sen kaçta çıkıyorsun, ben şuradan gideceğim falan filan. Çok acayip şaşırmıştım ya. Allah yardım ediyor. Başka çalışma şansı yok. Filipinli falan bu insanlar. Başka çalışma şansı yok. Oradan kazanıyor işte atıyorum 700 dolar maaş alıyorsa 250'sini şeye tokalıyor ve orada kalmak zorunda. Çünkü ulaşım şansı yok. Ulaşıma parayı verirse o kadar da kalmayacak. Oradan kazanç işte elinde ne kalıyorsa yiyor. Zaten çok pahalı. Korkunç ötesi pahalı. Elinde ne kalıyorsa 100 dolar, 200 dolar onu da yolluyor memlekete. Orada çoluğu var, çocuğu var, anası, babası var, eşi, dostu neyse işte. Mucizenin ismi Naz. İsmi Naz. Yok, ismi Naz. Yani ismi Naz. İsminaz Kılıçarslan hamileliğinin son günlerinde koronaya yakalandı. Bebeği sezaryenle alındı. Tam 2,5 ay direndi, hayatta kaldı ve yavrusunu kucakladı. Allah bağışlasın, ne güzel. Oy, çok güzel olmuş ya. Maşallah. Sağlıkla büyütsün. Analı babalı büyüsün. Kaderi bundan sonra güzel olsun. Yusuf Salıbaş demiş ki ben otelde çalışırken Bodrum'da 8 kişi kalıyorduk bak. Doğru. Sene 2010'du diyor. Anca yetiyordu değil mi para? O yüzden yani. Kirayı o kadar verebiliyordunuz. Pasaportlarını el konuyormuş işveren tarafından. Yıldız Hanım demiş. Yok. Şöyle, pasaportlarını işveren el koyuyor mu bilmiyorum ama bunun bir benzer örneği de Suudi Arabistan'da yaşanıyor. Oradakini de biliyorum mesela. Hatta size anlatmıştım ya, Abdullah Gül'le oraya yaptığımız bir seyahatte heyetin önüne atlamıştı herifin bir üstünü başını parçalayarak. Alın beni. Çünkü oraya kefille gidiyorsunuz ve kefil izin vermeden, birine zimmetlisiniz siz. Kefil izin vermeden ayrılamıyorsunuz. Önüne atladı heyetin adam. Parçaladı ve kimdi hatırlamıyorum ama heyetteki o dönemde, çünkü heyetin içinde CHP'liler vardı, AKP'liler vardı. Yani meclisten oluşturulmuş bir heyetti. Milletvekillerinden biri aracı oldu, getirdi. Valla yani o işte şeyiyle konuşuldu. Neyse işte kefil olan, ona kefil olan kişiyle konuşuldu. Bak Siyabent Akar demiş ki Monaco'ya giden de Nice'te kalır hep. Çünkü daha ucuzdur. Ya işte bu kölelik kardeşim. Kölelik bitti. Bok bitti. Nereye bitti? İşte bu kölelik. Kölelik şekil değiştirdi. Çağdaş kölelik. Bu da yazıyor böyle. Atıyor tutuyor. Devam edelim. Kampa girdik. Pandemi günlerinde karavan ve çadıra ilgi arttı. Kamp malzemesi satışları %60 fırladı. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş, bu nasıl bir şeydir ya? Ayşe Hanım var, sevgili Ayşe Üçok. O bir süredir, ne kadar oldu Ayşe Hanım? Yayını izliyordur şu anda muhtemelen. Günlük bülten hazırlayıp yollamaya başladı. Böyle seçtiği dünya medyasından, seçtiği ilginç haberlerden bir başlık yolluyor. Bugün sabahları bakıyorum ben de genelde. Bugün yolladığında çok ilginç bir şey var. Portekiz dünyada bisiklet kasası üretiminin, ne deniyor ona, şasisi üretiminin merkeziymiş. Ve pandemi döneminde o kadar işleri artmış ki adamların. Bisiklete insanlar, çevrenin anlamını öğrenince hani bir satırlık nefes alabilmenin önemini gördüğü için. Bugün yolladığında mesela bir Türk iş adamından bahsediyor. Avrupa'nın ilk karbon fiber bisiklet şasisi üreten fabrikasının sahibi. Karbon Team'miş, Emre Özgüneş. Yılda 25 bin şasi üreteceğiz demiş. 25 bin. Bir parmakla kaldırılıyor. O kadar hafif. Titanyum falan demek ya da başka bir malzeme, bilmiyorum ben. Bir parmakla. Ne yazdın sen ya? Kafir Önder'in partisi CHP gavurdur. Ne diyorsun ya? İsim Sokrates'in mi? Yok canım, bunu ailen koymuş olamaz. Kafir Önder'in partisi CHP gavurdur. Allah Allah. Yerliler bize bir şey anlatmaya çalışıyor mu? Anlamadım. Kurban mı istiyor? Ne yapıyor? Daha yok. Kurban gelmedi daha. Gelmedi. Daha var. Daha var onu. Ne zaman? Ağustos'ta mı? Daha var onu. Devam edelim. Sosyete dolmuşa geldi. Aha, bir çapsızlık haberi. Biz bundan anlamayacağız ama olsun, yine de okuyalım. Salgında özel jete talep arttı. Ya sizin yapacağınız haberin sol tarafa bisiklete ilgi arttı yazmışsın. Allah'ın bıngılda. Kampa ilgi arttı diyorsun. Burada jete ilgi arttı diyorsun. Lan bir bak, bir bak. Bunu bugün kullanma, yarın koyarsın. Salgında özel jete talep arttı. Boş kalan koltuklarsa dolmuş usulü satıldı. Nasıl yani? Uçak ayrı satılıyor, koltuğu ayrı mı satılıyor? Öyle anlaşılıyor değil mi? Bak ben söyledim ama böyle olur diye. Bodrum İstanbul 495, İstanbul Londra 2250 euroya çıktı. Ben anlamadım abi. Ben haberi hakikaten anlamadım. Burada tam ne anlatmaya çalışıyorsun? Eski Türkiye'yi anlat, CHP'nin din düşmanını. Ya bir gün Türkçe yazabilirsen seninle konuşacağım. Unutturma bana. Tamam mı? Anla ben olmuyor çünkü senin dekoder bende yok. Olsa konuşurum yani ayıp ediyorsun. Bunun uçağına ayrı koltuk, çünkü koltuğu ayrı mı satıyorsunuz? Ne bu? Dolmuş diyor. Boş boş koltuklar dolmuş usulü satılıyor. Lan kim nereye gidiyor oğlum? Jet'e ilgi arttı diyorsun. Jet'te gidiyor mu bu insanlar? Allah Allah. Benim haberim yok. En azından ben bilmiyorum. Tuhaf. Bakalım. Başka buradan okuyacak. Takvimi buldun, haberlisini arıyorsun. O da doğru da. Neyse. Bugün hocamıza gelen sorulardan bir tanesini sizinle paylaşacağım. Çünkü soru yine arkadaş belası. Artık bu soruna bir çözüm bulmamız lazım bizim ya. Vallahi insanın arkadaşlıklarınızı mı şey yapsanız, ne yapsanız. Nafis hocam. Canım benim, söyle. 2 ay önce Covid geçirdim. Geçmiş olsun. 4 ay sonra düğünüm var. Dur. 2 ay önce Covid geçirdin. 4 ay sonra düğünüm var. Doğru mu? Evet. Hocam bu durum çocuk sahibi olmama engel olur mu? Çünkü arkadaşım keşke evlendikten sonra korona olsaymışsın dedi. Neden böyle dedi anlamadım. Dur bir dur, sen arkadaşın keşke evlendikten sonra korona olsun mu dedi. O mu senin arkadaşın değil bir kere. Ciddi söylüyorum. Arkadaşın olsa sana derdi ki ya keşke hiç korona olmasaydın. Ya da senin arkadaşın düz geri zekalı. Bak o da olabilir ama her iki ihtimalde de yok ya düşündüm, ayrılmayın, siz ayrılmayın. Çok iyi, çok iyi eşleşme. Eşini bırak. Eşini bırak, onun başını yakma. Siz iki geri zekalı böyle devam edin. Cevap. Hastalıklardan herkes aynı şekilde etkilenmez. Bu hastalıkla ilgili öğrenilecek çok şey var. Hocamın mektubu niye yazdığını, yazdığını değil, mektubu neden gündeme aldığını anlatıyor. Koronavirüsün akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu ES2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Bak hocamın bunu anlatası varmış. Tesadüfen mektup geliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip bir takım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama sende yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak elimle şey yapayım. Bakmak lazım. Spermiyogram dediğimiz sperm testini yaptır. Biz ona spermiyogram diyoruz. Sen sperm testi diyebilirsin. Biz seninle bir miyiz? Tıp okuduk oğlum, boru mu? Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ama her zaman yaptığımız tavsiyeyi tekrarlamak gerekirse ozon tedavisi uygulatmanı tavsiye ederim. Ozon mu? Ozona mı, pardon, yani ozona mı şey yapıyoruz, koyuyoruz? Yani burada şey yapmak istemediğim bölümü. Yanar hocam. Öyle değil be. Ozon tedavisini ben yapacağım. Sen yine de git yani üroloğa falan, ama sonuçta bana gelirsin diye düşünüyorum, ozon tedavisi. Tesadüf. Hocanın bunu anlatası varmış. Soru da tam beklediği yerden, kalbi temiz adamın ondan ha. Vallahi çok temiz adam. Ciddi söylüyorum. Kalbi, pırlanta gibi kalbi var, yemin ediyorum. Görsen hiç Doktor Nafiz Karagözoğlu demezsin. Pırlanta gibi ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yayın yok. Lütfen duyanlar duymayanlara iletsin. Yarın yayın yok. Ben başka bir yerde olmak zorundayım çünkü yarın. Çarşamba sabahına kadar vedalaşacağız. Bu hafta böyle bir şey olacak. Bir gün atlayacağız yayını. Bunun için özür diliyorum sizden. Ama bugün için çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz, haftayı benimle beraber karşıladığınız için. Hayata aynı yerden bakmayan insanların bunu yapabilmesi önemli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da böyle canlanıyor. Birbirine benzemeyen, farklı ama bir arada yaşamak isteyen insanlar. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden rahatsızlığımız yok. Evet, düşüncelerimiz uyuşmuyor zaman zaman ama olsun. Demokrasi böyle bir şey zaten. Bu zenginlik. Çok fazla fikir çıkacak, fikirler yarışacak. En babasından bu ülke bir gelecek tasarlayacak kendine. Tam da demokrasi. Bu yayın bunun için yapılıyor ve eğer derseniz ki ya bu yayını desteklemem lazım kardeşim benim. Evet. Benim desteklemem lazım. Çünkü böyle yayınlar yok. O zaman yapabileceğiniz birkaç şey var. Bir, ünsalınlı.com.tr adresinde, internet sistemde benim. Üzerinde abone ol ve katıl yazan iki düğmenin bulunduğu bir açılış sayfası var. Abone ol, oradan da kullanabileceğiniz ama YouTube'da da bulabileceğiniz bir önemli düğme. Bu yayına abone olun lütfen. Parasız pulsuz hiç öyle bir şey yok. Gerçekten. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. Katıl ne diye sorarsanız YouTube'da da var. Bir de abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti. Aman diyeyim onu tıklayın. YouTube bu yayını daha fazla insana önersin. Katıl düğmesi de şu YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. Eğer isterseniz aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz için. İsterseniz. İstemezseniz böyle bir şey yok. Yayınlar her zaman parasızdı, her zaman parasız olmaya devam edecek. Söz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz o hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çarşamba sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.